Ayrım 12.
Bostonlular şairlerini çok sevseler de ünlülerine karşı hastalıklı bir kıskançlık beslerlerdi. Böylesine korkunç cinayetlere adları en ufak şekilde karışırsa söylentiler telgraftan bile hızlı yayılırdı. Fields adları tertemiz insanların ne yazık ki sırf dedikodu yüzünden gözden düştüklerine tanık olmuştu. "Şimdiden bizden şüphelenmeye başlamış olabilirler," dedi Longfellow. "Şunu hatırlıyor musunuz?" Çekmecesinden bir kağıt parçası çıkardı. "Şimdi bir daha bakalım mı? Bence bu sefer onu çözeceğiz." Longfellow devriye polisi Ray'in verdiği kağıdı avcuyla düzeltti. Diğerleri o kağıtta yazılanları okumak için eğildiler. Alevlerin ışığı şaşkın yüzlerini kızıla boyuyordu. Ray'in yazdığı "Deanan se amno atessenone turna eotur nordur lasato nai" yazısına Longfellow'un gür sakalının gölgesi düşüyordu. "Bir şiirden alıntı," diye fısıldadı Lowell. "Tabii ya, nasıl oldu da hatırlayamadık?" Fields kağıdı kaptı, yayıncı henüz hatırlayamadığını belli etmek istemiyordu. Bütün olanlar kafasını öyle karıştırmıştı ki İtalyanca okuyabilecek durumda değildi. Elinde tuttuğu kağıt titriyordu. Kağıdı usulca masaya geri bıraktıktan "Dinanzi a me non fuoro cose createse non eterno." Cehennem kapılarının üstündeki yazıdan alıntı. Şöyle devam eder: "Speranza voi sciantarate." Lowell gözlerini kapayıp tercüme etti. "Benden önce hiçbir şey yaratılmamıştı. Sonsuz olmayan ve ben de sonsuz olacağım. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudu." İntihar eden adam merkez karakolda bu yazının gözlerinin önünde belirdiğini görmüştü. Tarafsızları görmüştü. İgnavileri. Acizce havayı ve kendilerini dövüyorlardı. Beyaz, çıplak bedenlerinin etrafında arılar ve sinekler turluyordu. Dişlerindeki çürüklerden sürünerek çıkan iğrenç kurtçuklar kanlarını ve tuzlu gözyaşlarını emiyordu. Ruhları boş bir sancağın peşinden gidiyordu. Anlamsız hayatlarının bir simgesiydi bu. İntihar eden adam da üstünün sinek kaynadığını, etini kemirdiklerini hissetmişti. Kaçıp kurtulmak istemişti, en azından denemek. Longfellow 3. kantonun çevirisini bulup karşılaştırmak için masaya koydu. "Tanrım," diye inledi Holmes, Longfellow'un yenini kavrayarak. "O melez polis Rahip Talbot'ın ölümünü soruşturanlardan biriydi. Hem de Yargıç Healy'nin ölümünden sonra bize bunu getirmişti. Şimdiden bir şeyler biliyor olmalı." Longfellow başını salladı. "Lowell'ın üniversitede profesör olduğunu unutma. Bu alıntıyı o bile tanıyamadıysa o polis nasıl tanısın? Sadece yabancı bir dilden çeviri yaptırmak istiyordu, o kadar. Dante kulübü seansını yaptığımız gece bazı öğrenciler onu Elmwood'a göndermiş. Mabel da buraya yollamış. Ne o cinayetlerin Dante ile ilgisini ne de çeviri projemizi bildiğini gösteren hiçbir kanıt yok." "Nasıl hatırlayamadık?" diye sordu Holmes. "Green İtalyanca olduğunu tahmin etmişti ama onu dinlemedik." "İyi ki de dinlememişiz," diye bağırdı Fields. "Yoksa polis oracıkta yakamıza yapışırdı." Holmes yine paniğe kapıldı. "O intihar eden adam kimdi acaba? Bu zamanlama rastlandı, olamaz. Bu cinayetlerle mutlaka bir ilgisi vardı." "Bence de," dedi Longfellow sakin bir sesle. "Kimdi?" diye tekrarladı Holmes, kağıdı elinde defalarca çevirerek. "Bu yazı," diye devam etti, "cehennem kapılarındaki yazı. 3. kantoda var. Dante ile Virgil'in tarafsızların arasında yürüdüğü kantoda. Başyargıç Healy'nin cinayetine esin kaynağı olan kantoda." Evin önünden ayak sesleri gelmeye başladı. Longfellow gidip kapıyı açınca bahçıvanın oğlu içeri daldı. Dişleri takırdıyordu. Longfellow karşısında devriye polisi Ray'i buldu. Carl Longfellow'un şaşırdığını görünce "Gelmekte ısrar etti Bay Longfellow," dedi soluk soluğa. Sonra dönüp Ray'e yüzünü ekşiterek baktı. "Başka bir iş için Cambridge karakolundaydım," dedi Ray. "Bu çocuk gelip bir sorun yaşadığınızı haber verdi. Dışarıda bir polis etrafa bakıyor." Ray içerisinin sessiz olduğunu fark etti. "Girmez misiniz memur bey?" Longfellow başka ne diyeceğini bilememişti. Başına gelenleri anlattı. Nicholas Ray, holdeki George Washington heykellerine ve tablolarına bir kez daha bakıyordu. Pantolon cebindeki eliyle yeraltı mezarlığında bulunan kağıt parçalarını okşamaya başladı. Hala nemliydiler. Bazılarının üstünde bir iki harf vardı. Bazıları da okunmayacak kadar kirlenmişti. Ray çalışma odasına girip içerideki üç adamı süzdü. Kabarık favori Lowell'ın üstünde bir palto, bornoz ve pantolon vardı. Diğer ikisinin ise yakaları açık, kravatları buruşuktu. Duvara çift namlulu bir tüvek dayalıydı. Masanın üstünde bir somun ekmek duruyordu. Ray karşısındaki çocuk yüzlü, kaygılı adama baktı. Diğerlerinin aksine sakalsızdı. Doktor Holmes, bugün tıp fakültesinde yaptığımız bir incelemede bize yardımcı oldu diye açıkladı Ray Longfellow'a. Aslında Cambridge'de o mesele yüzünden geldim. Yardımınız için tekrar teşekkürler doktor. Doktor ayağa fırlayıp yere kadar eğildi. Aman efendim, lafım olur. Tekrar yardıma ihtiyacınız olursa beni çağırmaktan çekinmeyin. Ray'e kartvizitini uzattı. Aslında hiç yardımcı olmadığını bir an unutmuştu. Ne dediğini pek bilmiyordu. Katilin yakalanmasına biraz olsun katkım olabilirse ne mutlu bana. Ray onaylarcasına başını salladı. Bahçıvanın oğlu Longfellow'u kolundan tutup bir kenara çekti. Kusura bakmayın Bay Longfellow dedi. Polis olduğuna inanmamıştım da üniforması filan da yok. Ama başka bir polisten duyduğuma göre amirleri ona sivil giyinmesini emretmiş. İnsanlar zenci bir polis görünce sinirlenip onu dövmesinler diye. Longfellow karlı yarın şeker vereceği vaadiyle başından savdı. Çalışma odasında Holmes Ray görmesin diye ortadaki masanın önünde korlar üstündeymişçesine ağırlığını bir ayağından diğerine aktarıp duruyordu. Masanın üstünde manşetinde Healy'nin ölümü olan bir gazete vardı. Yanında ise Longfellow'un yaptığı o cinayete esin kaynağı olan 3. Kanto'nun İngilizce çevirisi duruyordu. Aralarında ise Nicholas Ray'in verdiği üstünde Deanense amno atesenone turnai eotur nodur laseate nai yazılı kağıt durmaktaydı. Longfellow çalışma odasının eşiğine geldi. Ray arkasındaki adamın hızlı soluduğunu duyabiliyordu. Lowell'la Fields'ın Holmes'un arkasındaki masaya tuhaf tuhaf baktıklarını fark etti. Doktor Holmes inanılmaz bir hızla masanın üstündeki polisin verdiği kağıdı kaptı. Ha, memur bey dedi. Notunuzu iade edebilir miyiz? Ray birden umutlandı. Çevirebildiniz mi? Evet evet dedi. Yani kısmen. Bütün dilleri araştırdık memur bey. Galiba sokak İngilizcesiyle söylenmiş bir söz. Bir kısmı şöyle. Holmes derin bir soluk alıp okumaya başladı. Kimse gezmesin. Bugün kimse dışarı çıkmasın. Shakespeare tarzı. Ama biraz saçma değil mi? Ray Longfellow'a baktı. Şair de kendisi kadar şaşırmış görünüyordu. Uğraştığınız için teşekkürler Doktor Holmes dedi Ray. Hepinize iyi geceler. Ray evden çıkıp giderken hepsi ön kapının eşiğine üşüştü. Kimse dışarı çıkmasın tamam mı dedi Lowell. Ama bizden şüphelenebilir Lowell diye bağırdı Holmes. Keşke biraz daha rahat görünseydin, biraz rol yapsaydın. İyi iş becerdim Wendell. Fields Holmes'un omzuna hafif hafif vurdu. Longfellow konuşmak istedi ama yapamadı. Çalışma odasına girip kapıyı kapattı. Arkadaşları holde şaşkın kala kaldılar. Fields usulca kapıyı çaldı. Longfellow dostum. Lowell yayıncının kolunu tutup başını salladı. Holmes elinde bir şey tuttuğunu fark edince yere attı. Ray'in not defteriydi bu. Bakın polis Ray bunu unutmuş. Gördükleri şey Ray'in not defteri değildi. Cehennemin açık kapılarının üstündeki renksiz demirden yapılma soğuk yazılı tabelaydı. Dante o kapıların önünde duraksamış ama Virgil tarafından itilince cehenneme girmişti. Lowell üstünde Dante'nin sözleri yazılı olan kağıt parçasını öfkeyle kapıp hol lambasının alevine attı. 7. Oliver Wendell Holmes bir sonraki Dante kulübü toplantısına geç kaldı. Bunun katılacağı son kulüp toplantısı olduğunu biliyordu. Fields'ın arabasıyla gitmeyi kabul etmedi, oysa gökyüzü bulutlardan kararmıştı. Şair doktor Longfellow'un evinin önüne vardığında şemsiyesinin sapı sağanak yüzünden çatırdıyordu. Sonbahar yapraklarıyla kaplı yer kaygandı. Ama Holmes böyle ufak tefek fiziksel rahatsızlıklara aldırmayacak kadar kaygılıydı. Karşıdan bakan Longfellow'un ağırlayıcı, sevecen gözleri onu rahatlatmıyor, sakinleştirmiyor, midesine ağrılar saplayan şu soruları yanıtlamıyordu. Şu anda nasıl başa çıkabiliriz? Onlara akşam yemeğinde artık Dante çevirisiyle uğraşmayacağını söyleyecekti. Lowell son günlerde olanlar yüzünden ona hak verebilirdi. Holmes bir amatör gibi görünmekten korkuyordu. Ama rahip Talbot'ın yanmış ayaklarının kokusunu hala hatırlarken Dante'ye bakışı değişmemiş gibi yapması mümkün değildi. Cinayetlerden bir şekilde kendilerinin sorumlu olduğunu, fazla ileri gittiklerini, her hafta yaptıkları Dante toplantılarının cehennemdeki cezaların Boston'da uygulanmasına bir şekilde, belki de şiire duydukları inanç yüzünden yol açtığını hissediyordu. Yarım saat önce eve bir kişi daha gelmişti, 1000 kişilik gürültü çıkararak. James Russell Lowell sırılsıklandı. Oysa sadece bir sokak yürümüştü. Şemsiyelerin faydasız olduğuna inanır, onları kullananlarla alay ederdi. Geniş şöminede kömür ve ceviz parçaları usul usul yanıyordu. Ateşin ışığı Lowell'ın ıslak sakalını parlatıyordu. Sanki sakalın içinde bir ışık yanıyordu. Lowell o hafta köşe başında Fields'ı bir kenara çekip böyle yaşayamayacağını anlatmıştı. Tamam, polisten bilgi saklamaları gerekliydi. İsimlerine leke sürülmemesi için bunu yapmak zorundaydılar. Dante'yi de korumak zorundaydılar. Bunu da kabul ediyordu. Ama bütün bu makul sebeplerin silemediği bir gerçek vardı. İnsan yaşamları söz konusuydu. Fields makul bir çözüm bulmaya çalışacağını söylemişti. Longfellow, Lowell'ın ne önereceğini bilmek istediğini söylemişti. Holmes arkadaşından uzak durmaya çalışmış ve bunu başarmıştı. Lowell dördünün bir araya gelmesi için çok uğraşmış ama ancak bugün başarabilmişti. Birbirlerini mıknatıs gibi itiyorlardı sanki. Şimdi çember halinde oturuyorlardı, son 2,5 yıldır yaptıkları gibi. Lowell'ın hepsine teker teker sarılmamasının bir tek sebebi vardı. En sevdiği yeşil, rahat koltuğunda, kucağında Dante kitaplarıyla oturmasıydı bunun nedeni. Keşiflerini George Washington Green'le paylaşmamaya karar vermişlerdi. Green zayıf parmaklarını şömineye uzatmış, ısınmaya çalışıyordu. Diğerleri Green'in sağlığının bozuk olduğunu biliyorlardı. Bütün bu olanları öğrenmek onu kötü etkileyebilirdi. Bu yüzden Longfellow'un paylaştırdığı kantoları son anda değiştirmesi nedeniyle yeterince hazırlanamadığından tatlı tatlı şikayet eden o yaşlı tarihçi ve emekli rahip bu çarşamba akşamı kulübün tek neşeli üyesiydi. Longfellow o hafta içinde diğerlerine haber gönderip 26. kantoyu çalışacaklarını söylemişti. Dante'nin Truva Savaşı'nın kahramanı Ulysses'in yanan ruhuyla tanıştığı kantoydu bu. Grubun en sevdiği kanto olduğundan Longfellow diğerlerinin heveslerini tazeleyebileceğini düşünmüştü. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim dedi Longfellow. Herhalde bir bakıma Dante çevirisinin başlamasına sebep olan cenazeyi düşündü. Bazı Bostonlu elit entelektüeller Fanny'nin ölümünü duyunca sevinmişlerdi. Gerçi bunu asla itiraf etmezlerdi kendilerine bile. Longfellow gibi Tanrı'nın bir sevgili kulunun başına bir felaket gelmesi hoşlarına gitmişti. Longfellow şöhrete de paraya da hiç uğraşmadan sahip olmuş gibiydi. Dr. Holmes, Fanny'nin yanarak korkunç şekilde can vermesine çok üzüldüyse de Henry Wadsworth Longfellow'a destek olma fırsatını yakaladığı için bencilce bir heyecana da kapılmış olabilirdi. Dante kulübü bir dostu hayata geri döndürmüştü. Şimdi ise Dante'nin bahsettiği yöntemlerle 2 cinayet işlenmişti. Üstelik gerisi de gelebilirdi. Onlar ellerinde müsveddelerle şöminenin başında otururken. Görmezden gelemeyeceğimiz James Russell Lowell olanlardan habersiz bir müsveddeye not düşmekte olan Green'e bakıp sustu. Longfellow hiç istifini bozmadan Ulysses kantosunu okuyup sonra üstünde konuşmaya başladı. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümseyişi yapaydı. Sanki bir önceki toplantıdan kalmaydı. Ulysses kendini cehennemde, hapis danışmanların arasında bedensiz bir alev olarak bulmuştu. Tepesi bir dil gibi kıvrılıp duruyordu. Cehennemde bazıları Dante'ye öykülerini anlatmak ketumken bazıları ise fazla hevesliydi. Ulysses her iki gruptan da olamayacak kadar kibirsizdi. Ulysses Dante'ye Truva Savaşı'ndan sonra yaşlı bir asker olarak Itaka'ya karısıyla ailesinin yanına dönmek istemediğini söylüyordu. Elinde kalan bir avuç tayfaya yazgısının ve bilginin peşine düşmek için şimdiye kadar hiçbir ölümlünün gitmediği yerlere açılmak istediğini anlatıp onları ikna etmişti. Sonra denizde kopan bir fırtına gemilerini batırmıştı. Bu konu hakkında uzun uzadıya konuşan tek kişi Green oldu. Ulysses'in bu macerası hakkında Tennyson'un yazdığı şiirden bahsetti. Hüzünle gülümseyerek, Tennyson, Dante'nin yorumundan epey etkilenmiş bence dedi. Durmak bitirmek ne sıkıcıdır diye Tennyson'un şiirini ezbere okudu. İşleyip ışıldamak yerine paslanmak, sanki sırf soluk almakmış gibi yaşamak. Böyle hayatlar birbirine benzer, hepsi de boştur. Duraksadı, gözleri yaşarmıştı. Geride kalan boşluktur. Tennyson rehberimiz olsun dostlar. Çünkü onun çektiği acılar Ulysses'inkiler gibiydi biraz ve o da hayatının son yolculuğunda muzaffer olmak istiyordu. Longfellow'la Fields'in olumlu karşılıklarından sonra yaşlı Green'in yorumları yerini gürültülü horlamalara bıraktı. Katkısını yapmış, artık tükenmişti. Lowell elindeki müsveddeleri sımsıkı tutuyordu. Dudaklarını itaatsiz bir öğrenci gibi sımsıkı bastırmıştı. Bu oyundan sıkılmaya başlamıştı, sinirleniyordu. Herkes susunca Longfellow, "Lowell, bu bölüm hakkında yorum yapmak ister misin?" dedi. Çalışma odasındaki aynalardan birinin üstünde Dante Alighieri'nin beyaz bir mermer heykeli duruyordu. Heykelin donuk gözleri içlerini karartıyordu. "Dante, hiçbir şiir çevrilemez dememiş miydi?" dedi Lowell. "Oysa biz her hafta toplanıp onun şiirlerini güle oynaya katlediyoruz." "Sus Lowell," dedi Fields. Sonra gözleriyle Longfellow'dan özür diledi. "Yapmamız gerekenleri yapıyoruz," diye fısıldadı Lowell'ı azarlayacak kadar yüksek ama Green'i uyandırmayacak kadar alçak bir sesle. Lowell öne eğildi. "Bir şeyler yapmalıyız. Bir karar ver." Holmes gözlerini fal taşı gibi açıp Green'i, daha ayrıntılı söylemek gerekirse, Green'in kıllı kulak deliğini gösterdi. O ihtiyar her an uyanabilirdi. Daha sonra parmağını geri çekip öne uzattığı boynunun üstünden geçirerek bu konuyu kapamalarını işaret etti. "Hem ne yapabiliriz ki?" diye sordu. Aslında yanıt beklemediği bir soruydu bu. Ama hepsi durup bunu düşündüler. "Ne yazık ki yapabileceğimiz hiçbir şey yok," diye mırıldandı Holmes kravatını çekiştirerek. Sorusunu geri almak istiyordu ama başaramadı. Holmes'un ortaya attığı soru bir meydan okumaydı. Bir kere sorulmuştu artık. Lowell'un yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Yakıcı bir ihtiyaç duyuyordu. George Washington Green'in ritmik soluklarını izlerken bu toplantıda duyduğu sesleri hatırlıyordu. Longfellow'un geldikleri için minnetle teşekkür edişini, Green'in çatlak sesiyle Tennyson okuyuşunu, Holmes'un iç geçirmelerini, Ulysses'in önce batmakta olan gemisinde ve daha sonra da cehennemde söylediği etkileyici sözleri. Bütün bunlar beyninde kaynaşıyor, ortaya yeni bir şey çıkarıyordu. Doktor Holmes, Lowell'ın güçlü parmaklarıyla alnını tutmasını izliyordu. Holmes, Lowell'ın neden o soruyu sorduğunu bilmiyordu. Şaşırmıştı. Belki de Lowell'ın onları harekete geçirmek için bağırıp çağırmasını beklemiş, hatta ummuştu. En azından tanıdık bir tepki olurdu. Ama Lowell, kriz anlarında yüce bir şairin duyarlılığıyla hareket ederdi. Düşünceli bir fısıltıyla konuşmaya başladı, kırmızı yüzü yavaşça gevşedi. "Denizcilerim, benim birlikte çalışmış, çabalamış ve düşünmüş ruhlar." Tennyson'un şiirinden bir dizeydi bu. Ulysses tayfasını ölüme karşı koymayı ikna etmeye çalışıyordu. Lowell öne eğilip gülümseyerek kararlı ve içten bir sesle devam etti. "Hepimiz yaşlıyız, yaşlılık da asil ve zordur. Ölüm her şeyin sonudur ama ondan önce soylu işler yapmak mümkündür." Holmes sarsılmıştı, şiirden değil, çünkü bu dizeleri uzun süredir ezbere biliyordu. Ama şu anda kendi durumlarını çok iyi ifade ediyordu. Ürperdi. Lowell o dizeleri sadece tekrarlamamış, onlara söylemişti. Longfellow'la Fields da heyecanlı ve ürkek görünüyordu. Onlar da anlamıştı besbelli. Lowell şiiri gülümseyerek okurken onlara iki cinayetin ardındaki gerçeği bulmalarını önermiş, meydan okumuştu. Dışarıda fırtına vardı. Pencerelere yağmur vuruyordu. Rüzgarın yönü sık sık değişiyordu. Bir şimşek çaktı, gök gürledi, pencereler titredi, Lowell'ın sesi bir an boğuldu, sonra sustu. Longfellow aynı fısıltıyla Lowell'ın bıraktığı yerden devam etti. Derinlerde insanlar inliyor. Gelin dostlarım, yeni bir dünya aramak için geç değil. Longfellow yayıncısına dönüp baktı. Sıra sende Fields. Fields bu davet üzerine başını eğdi, sakalı yelek cebindeki saatinin zincirine sürtündü. Holmes bir an paniğe kapıldı. Lowell ile Longfellow'un fazla acele ettiğini düşündü. Ama hala umut vardı. Fields şairlerinin koruyucu meleğiydi. Onları yalnız bırakmazdı. Özel hayatında travmalardan uzak durmaya dikkat etmişti. Çocuk sahibi olmamıştı. Bebekleri 1-2 yaşında ölürse veya anneleri doğum döşeğinde can verirse üzülmemek için. Ailesi olmadığından koruyucu içgüdüleri yazarlarına yönelmişti. Fields bir keresinde tüm bir ikindiyi Longfellow'la karaya vuran Hesperus şiiri üstüne tartışmakla geçirmişti. Longfellow bu tartışma yüzünden Cornelius Vanderbilt'in yatıyla yapacağı geziyi kaçırmıştı. Yat birkaç saat sonra yanıp batmıştı. Holmes, Fields'ın bu kez de onları tehlike geçene dek oyalaması için dua ediyordu. Yayıncı bu odadaki insanların eylem değil, edebiyat adamı olduklarının farkındaydı.
Üstelik yaşlıydılar da, kendilerini Tennyson'ın şiirine kaptırmaları çılgınlıktı. Savaşçıların kazanamayacakları savaşlara girmeleri şiirlere göreydi ancak. Fields konuşacakken duraksadı. Bir kabus sırasında konuşmaya çalışan ama başaramayan biri gibiydi. Birden onu deniz tutmuştu sanki. Holmes usulca iç geçirerek itirazını desteklediğinin sinyalini verdi. Ama Fields önce Longfellow'a sonra da Lowell'a bakarak kaşlarını çattıktan sonra ayağa fırlayarak Tennyson'ın şiirini fısıldamaya başladı. Ve eskisi kadar güçlü olmasak da yeri göğü sarmasak da biz hala biziz. Bir cinayetin sırrını çözebilecek kadar güçlü müyüz diye merak etti Doktor Holmes. Saçmalıktı bu. İki korkunç cinayet işlenmişti ama devamı gelmeyebilirdi. Bu işe bulaşmaları durumu iyice karıştırabilir, daha da kötüsü tehlikeli olabilirdi. Tıp fakültesindeki otopsiyi izlediğine de, keşfini dostlarına anlattığına da pişmandı şimdi. Yine de küçük Wendell olsa ne yapardı diye düşünmekten alamıyordu kendini yüzbaşı Holmes. Doktor hayatı öyle farklı açılardan bakabiliyordu ki herhangi bir durumdan kendini ustaca sıyırabilirdi. Oysa küçük Wendell sabit fikirlilik ve kararlılık yeteneğine sahipti. Sadece sabit fikirler yiğit olabilirdi. Holmes gözlerini sımsıkı kapadı. Küçük Wendell olsa ne yapardı? Bölüyle birlikte eğitim kampından ayrılırken onu uğurlayışını hatırladı. İyi şanslar, keşke ben de savaşabilecek kadar genç olsaydım falan filan. Oysa bunu gerçekten istememişti. Aksine savaşabilecek kadar genç olmadığı için Tanrı'ya şükretmişti. Lowell Holmes'a eğilerek Fields'ın sözünü sabırla, usulca, nadir ve yürek paralayıcı bir duygusallıkla tekrarladı. Biz hala biziz. Biz hala biziz. Olmayı istediğimiz şeyiz. Bunu düşünmek Holmes'u biraz sakinleştirdi. Onu bekleyen üç arkadaşı hemfikirdi. Yine de kalkıp gidebilirdi. Derin, hırıltılı bir soru kaldı, aynı sesle verilen türden. Ama soluğunu vermeden önce kararını verdi. Konuşurken kendi sesini tanıyamadı. Soylu bir sesti ağzından çıkan. Tennyson'ın dizelerini söyleyerek bildirdiği kararının sebeplerinden emin değildi. Biz hala biziz. Kahraman yüreklerin cesur birliğiyiz. Zaman ve kader zayıflatsa da irademiz güçlüdür. Çabalamak, aramak, bulmak isteriz. Duraksadı ve pes etmemek.